Ben Umut.
Ben Bengisu.
Dijital Pusula'nın şu anda 26. bölümündeyiz. Evet, üçüncü sezon 6. bölüm oluyor bu arada.
Bilmeyenler için.
Evet. Aşırı yoğun bir gündem ve böyle açıkçası sürekli kötü gelişmelerin arasında bir taraftan da biz de çalışmaya, işlerimizi yapmaya çalışıyoruz.
Evet.
Üstüne bir de bu podcastlerle işte bir şeyler böyle aktarmaya, aynen paylaşmaya çalışıyoruz. Ve işte 26. bölümümüzde, yani bu sezonun bitmesine de 4 bölüm kaldı aslında. Biz evet, o sezon aralarında da bir aylık bir ara vermiş oluyoruz. Sonrasında da daha böyle enerjik bir şekilde evet, dönmeye çalışıyoruz.
Konuları belirliyoruz evet, orada ne yapsak yeni sezonda, evet, neye odaklansak diye.
Bu sezonda da hep böyle açıkçası biraz daha böyle doğaçlama ve kendi böyle iç şeyimizden, sohbetlerimizden falan konular çıkarttık hep bu sezon.
Evet.
Üzerine böyle öyle çok hani düşünmekten veya böyle şey yapmaktan ziyade eforumuzu daha çok içerikte daha doğal olmaya ve böyle daha kendi muhabbetimizi böyle sizlere aktarmaya
daha
çalıştık.
Artık böyle
yani
bir oyun bahçemiz gibi oldu. Ha,
aynen, aynen.
Bizim ilgilendiğimiz konularla ilgili.
Giderek böyle daha rahatladık falan mikrofon başında.
Evet, biraz öyle oldu galiba.
Bu hafta da biliyorsunuz işte koronavirüs ve...
Evet, maalesef ki bütün gündem koronavirüs üzerineydi.
Evet.
Bizim ülkede de görüldüğü için artık iyice bir hani hem endişeler hem de işte önlemlerle dolu bir hafta geçirdik aslında.
Evet,
bizim yani, ofiste birkaç haftadır bunun takibi yapılıyordu aslında çok yakından. Her gün açıp bakıyorduk yani.
Aslında ilk çıktığı günden beri o şeye bakıyoruz.
Evet, o haritaya bakıyoruz aynen, nasıl değişiyor diye.
O John Hopkins Üniversitesi'nin bir şeyi var, veri tabanı evet, var. Oraya bakıyorum ben yani günlük olarak.
Bugün tabii, de hatta ikincisi açıklandı.
Evet.
Sabah görmüşsündür.
Yani uzmanlığımız olmadığı için yanlış bir yönlendirme yapmak bu konuyla
tabii
ilgili
ki
birazcık hani korktuğumuz bir şey aslında. Ama herkesin kişisel temizliğine ve işte nasıl söylesem el, ayak temizliğine dikkat etmesi gerekiyor.
Evet, ya bizim zaten burada şu an hani koronavirüsten bahsetmemizin sebebi koronavirüsün hani yaşantımıza olan yansımalarını görmeye başlamış olmamız.
Evet.
Yani mesela insanların birbiriyle kontaktını azaltmak için bir sürü iş yeri ve devlet bu konuda önlemler almaya başladı. Bizim ülkede de okullar tatil oldu mesela.
Yani
uzaktan eğitime çevrilmeye başlandı. İlkokul, ortaokul, lise kısmı.
Beklemediğimiz kadar hızlı bir aksiyon
oldu. Evet, çok hızlı
yani
oldu ve çok iyi oldu gibi duruyor şimdilik.
Evet,
umarım öyle olur. Üniversitede 3 hafta tatil olacak gibi görünüyor şu anda.
Uzaktan eğitimler ve işte diğer şeylere desteklemeye çalışıyorlar.
Evet, yani insanları kalabalık ortamdan uzak tutmaya ve virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyorlar şu anda.
Evet.
Mesela kültürel, sportif etkinlikler erteleniyor ya da seyircisiz gerçekleşiyor
evet,
gibi.
Askıyorum.
Virüsün çalışma hayatına yansımaları da ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Mesela yurt dışı seyahatlerinde limitlemeler başladı. Seyahatten dönen çalışanların zorunlu izne çıkarılması, işte 14 gün boyunca uzaktan çalışması mesela bu çözümler arasında. Biz de bu konuya yönelmek istedik biraz. Çünkü bu konuda gerçekten çok fazla konuşulmaya başlandı şu anda. Bir sürü firma da uzaktan çalışma sistemlerini ortaya koymaya başladı.
Yani uzaktan çalışmanın remote çalışmaktan bahsediyoruz
evet,
değil mi?
Yani
bilinen adıyla.
Mesela Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tüm çalışanlarına 12 Mart'tan sonra evden çalışmalarını tavsiye etmiş. Kuzey Amerika merkezli çalışanlarına da en az 10 Nisan'a kadar evden çalışmalarını önermiş. Google CEO'su insanları sosyal mesafe olarak adlandırdığı bir öneride bulunmuş insanlara. Yani insanlardan olabildiğince uzak durmaya çalışmalarını istiyor çalışanlarından. Sadece Google değil, geçen haftanın sonunda Apple, Facebook, Microsoft ve diğer pek çok teknoloji şirketi Bay Area ve Seattle'daki çalışanlarının evden çalışmalarını istedi. Twitter'da tüm kritik olmayan iş seyahatlerini ve etkinliklerini askıya aldığını ve tüm çalışanlarının uzaktan çalışmasını söyledi. Nestle de uluslararası seyahatlerini Mart ortasına kadar durdurmuş. Ayrıca yurt içi seyahat etmemelerini de söylemiş çalışanlarına. Son zamanlarda etkilenen ülkelerden seyahat eden çalışanlarının da 2 hafta boyunca evden kalmalarını istemiş. Apple CEO'su da dünya üzerindeki bütün çalışanlarına uzaktan çalışabiliyorsanız uzaktan çalışın şeklinde söylemiş. Yani Airbnb, Spotify bir sürü örnek var bu konuda.
Giderek de artıyor zaten bu şirketlere, bu önlemleri alan şirketlerin sayısı giderek artıyor
yani
her geçen gün.
Bizim ülkede de artacak gibi görünüyor. Ben birkaç arkadaşımdan duydum hatta.
Evet.
Yurt dışına giden gelenlerin evden çalışmasını istediklerini. Belki hani herkese
komple
de yayılabilir
evet,
bu.
Evet, o komple ofisi boşaltanlar da var benim arkadaşım. Burada gene çok yakınımızda çalışan. O tip önlemler alınmaya başlandı Türkiye'de de. Ama çok uzun zamandır aslında bizim düşündüğümüz bir çalışma sistemi, remote çalışmak yani, evet, uzaktan çalışmak.
Evet, biz de denediğimiz bir sistem.
Biz de daha önceden böyle durumlara karşı deneyim elde etmek için uzaktan çalışabiliyor muyuz acaba diye düşündüğümüz zaman ortaya çalışabildiğimiz her şey çıkmıştı.
Zaten en uygun sektörlerden biri
birinde bizimki. Olduğumuz için biz çok zorlanmadık. Fakat geleneksel iş yapan, geleneksel daha böyle geleneksel medya içeriği üreten insanlarda birazcık daha operasyonlarda aksamaları öngörüyoruz yani.
Evet, kesinlikle.
Çünkü sahada çalışmak bu tip mesleklerde diğer insanlarla beraber iş içe çalışmak çoğu zaman hani riskli bir şeydir ve bu hastalığın yayılması anlamına geliyor bir noktada.
Evet, ve işlerinin doğalı buna aslında biraz entegre olmuş. Bunu denemedikleri için de uzaktan çalışma kültürünü şu anda biraz zor bir geçiş olabilir o taraftan.
Bir de içeriği birebir sahada oluşturmak ve dijitalden içerik oluşturmak arasında binlerce yani çok fazla fark var. Sahadayken içerik oluşturmaya çalıştığınız zaman elinizdeki aletlerin kullanışları vesaireler bilmem neler sürekli işte bir klip ya da bir reklam filminin çekiminden bahsediyorum örneğin. Daha böyle geleneksel işler yapan insanların tabii ki daha ekstradan dikkat etmesi gerekiyor ve onların böyle bir alternatifleri de yok aslında bakarsan.
Evet, kongreye gidiyorlar mesela, fuarda tanıtacak kendi ürününü. Yani onun dışında bir konferanslar.
Bir sürü konferans erteleniyor bir noktada. Bir taraftan da işte ekonomik öngörüler de zaten birazcık panikle düşüyor. Yani şu anda çok bir panik havası olduğu için Amerikan borsalarının falan da ciddi düşüşle güne başladığı, ciddi düşüşle günü kapattığı
günlerdeyiz.
Evet, değişik bir süreçteyiz aslında bakarsan hepimizde.
Evet, bir değişim süreci, farklı bir süreç yaşanıyor şu anda.
Biz olayı çok da böyle genişletmeden remote çalışmanın ne demek olduğunu ve aslında remote çalışarak kendimize veya çalıştığımız şirkete neleri katabileceğimizi konuşmak istedik bu podcast'te. Avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğiz aslında bakarsan.
Aynen öyle. Ya aslında avantajlı olduğu birkaç senedir konuşulan bir şey ama bu konuda dezavantajları da var mı? İşte hani madem bu kadar iyi neden herkes buna
bugüne
geçmedi
kadar
gibi
uygulanmadı.
Konulara odaklanacağız bu podcast'imizde.
Geçen gün bir Twitter gördüm ya. Tweet gördüm daha doğrusu. Şey diyor. İşte müşterim benimle illa telefondan değil de maille de konuşabileceğinizi anladım
diye.
Evet,
bazı
işte
toplantıları mail olabileceğini öğrendiler diye.
Sen mi atmıştın bu tweet'i bana? Güzel güzel, çok güzel bir tweet de. İlla toplantıya gerek olmadığını öğrendim müşterim diyor. Korona yüzünden.
Bu remote work konusunda Time'da bir içerik vardı. Ben işte hani koronavirüs ve remote work arasındaki hani bağlantıyla ilgili bir sürü yazı gördüm. Onlara da baktım hani bu podcast'imizden önce. Mesela Time'da bu konuda bir içerik vardı. Orada şöyle diyordu. Hani her yerden çalışmamızı mümkün kılabilecek yüksek hızlı internet ve diğer tüm yeniliklere rağmen Amerikalı çalışanların yalnızca %29'unun işleri uzaktan yaptığından bahsediyor. Bir de bu uzaktan çalışanların hem daha yüksek eğitim seviyesine hem de daha iyi ekonomik durumda olduğundan bahsediyor. Mesela lisans ve üstüne sahip olan çalışanlarda bu oran %47 iken lise diplomasına sahip olanlarda bu iş, bu uzaktan çalışma kültürü %3 yalnızca. Bu tabii işle de alakalı. Yani mesela lisans ve lisans üstü olsa da hani tıp çalışanının uzaktan çalışması mümkün değil. Lise çalışanları da biraz daha manuel işlere daha yoğunlaştığı için onların da aynı şekilde uzaktan çalışmaları çok mümkün olmuyor. Burada mesela birkaç örnekten bahsetmişti. İşte bir dadıdan bahsediyor mesela. Baktığı çocuğun ailesi teknoloji sektöründe çalıştığı için evden çalışmaya başlıyorlar. Dadı da kendi işini kaybetmekten korkmaya başlıyor. Bir tane de barmenden bahsediyor New York'ta. Orada mesela günde 500-600 kişiyle kontakta olduğundan bahsediyor barmen. Ve bu konuda endişeli olduğunu söylüyor. Ama işe devam etmesi gerektiğini, işe devam etmek istediğini söylüyor. Bunun da sebebini sadece faturaları ödemek, işte bir para ihtiyacı olması değil. Aynı şekilde yöneticiye işini ciddiye aldığında göstermesi gerektiğinden.
Yani aslında sektörler bazında düşünürsek çok böyle değişken oluyor.
Evet.
Yani. Bu çok fazla değişken giriyor işin içine. Örneğin bu tip sosyal mesleklerde.
Aynen öyle. İnsan kontaktı zorunlu olan mesleklerde zorlaşıyor. Bir tane Fortune'da da bu konuda bir yazı vardı. Çalışanlara ne zaman, nerede ve nasıl çalıştıkları üzerine daha fazla kontrol sağlayan, daha esnek çalışma politikaları olduğu zaman bunun iş performansına zarar vermediğinden bahsediyordu. Bu konuyla ilgili bir araştırmada bu tür politikaların daha az stresli, daha memnun ve işi bırakma olasılığı daha düşük çalışanları ortaya koyduğu gösteriyor.
Burada işten
burada faydalarından bahsedebiliriz direkt.
Evet,
burada.
Bu işten ayrılma dediğin zaman işte uzaktan çalışma yapan şirketlerde, uzaktan çalışmayı tercih eden şirketlerde, hı hı, bu ofis dışında çalışan insanların işten ayrılma oranlarında çok ciddi bir düşüş ve şey gözlemleniyor.
İşini daha çok seviyor çünkü daha memnun oluyor.
Evet, çünkü sanırım o konfor alanında olması ona böyle biraz daha hani yaratıcı veya şey kılıyor olabilir. Örneğin işte bizim gibi meslekleri yapıyorlarsa eğer. Daha böyle kendilerini böyle daha rahat hissettikleri bir ortamda çalışmak onlara biraz daha hani çalıştığı şirkete de bağlılığını da arttırıyor olabilir. Fakat şey, aklıma şimdi şey geldi ya, remote çalışmak deyince internete böyle çok aşırı böyle komik görseller çıkıyor ya sürekli. Yok, dağın başında laptopunu açmış işte. Hani böyle denize ayak uzatmış bir taraftan.
Evet.
Remote çalışmak böyle bir şey değil bu arada. Yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldıralım. Yani sabah o şirketin bütün o disiplinine veya gene o bütün o çalışma sözleşmelerine dahilsiniz yani. O çalışma şekillerine ve o çalışma disiplinine dahilsiniz. Örneğin saat 9'da sen eğer online değilsen, biz Türkiye üzerinden örnek verelim. Saat 9 ve 6 arası çalışıyoruz ya genelde. İşte mesela saat 9'da online değilsen ve işini yürütmüyorsan,
ulaşılamıyorsan
örneğin, sen remote çalışmaya çok da uygun bir insan değilsin
esnek
aslında.
Esnek çalışma şöyle, esnek çalışmada mesela 9 değil de 11'de gidip 9'da atıyorum çıkabiliyorsun.
Evet.
Ama remote'da dediğin gibi o saatlerde ulaşılabilir olmak zorundasın.
Evet, yani o şirketin prensiplerine ve çalışma disiplinine dahilsiniz arkadaşlar. O şeyde olmanız gerekiyor. O kurallara uygun davranmanız gerekiyor.
Burada mesela ben bir nota denk gelmiştim. Okuduğum içeriklerde koronavirüs dolayısıyla evden çalışması istenen kişilerde bu remote çalışmanın etkisi aynı olmayabilir diyordu. Mesela okullar kapanırsa demişti yazıda, ki bizde şu an durum o şekilde. Birçok insan hani günlük hayatını ve aile hayatını dengelemeye çalışacak ve hani normalde işte çocuklar okuldayken hani endişelenecek hiçbir durum yokken evde remote çalışmakla şu anda olan şey aynı aslında etkiye sahip olmayabilir. Ama yine de bir genel ulusal bir deneyim, dünya global bir deneyim olacak gibi görünüyor şu anda.
Şey diyorum, örneğin işte işe alım sürecinin daha hızlı olduğunu iddia etmişler remote çalışırken. Tamamen dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlerin yeni çalışan işe alma süreçleri yaklaşık %33 daha az sürüyormuş remote çalışırken.
Şeyden olabilir bu. Remote yani burada mesela İş dağıtımı daha kolay olabilir birebir de. Ama uzaktan çalıştığın zaman o iş tanımının biraz daha belirli olması gerekiyor.
Evet.
Daha planlı, daha düzgün ilerlemek gerekiyor. Bu yüzden hani o iş tanımı belli olduğu zaman da işe alım çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
Yani şeyde buna şöyle bir yorum yapabiliriz aslında, dediğin gibi. İşte daha aslında hem yöneticinin hem de şirket çalışanlarının bu noktada daha disiplinli davranması gerekiyor ki ortaya bir veri koyabilsinler yani. İşte bu veriyi koyabilmek için de hepsinin önceden planlanmış olması gerekiyor bunların. Aslında normalde de bir aynı yerde çalışırken de bir ofis kültüründe de bunun geçerli böyle olması gerekiyor aslında zaten. Sadece uzaktan çalışırken hani bir o paranoya veya o stres hissi mi yöneticiyi acaba şeye, veri takibine veya şeye itiyor?
Olabilir.
Evet, belki de öyledir yani. Bilemiyorum.
Yöneticilere de laf etmeyelim.
Çoğunun satış alanında olduğunu söylemiş uzaktan çalışanların bu veriler. Diyor ki örneğin finans ve bilgi teknolojileri, müşteri hizmetleri, mühendislik, pazarlama gibi sektörlerde uzaktan çalışmanın %66 daha yüksek olduğunu söylemiş.
Bunları satış şeyinde ana başlığında toplamış.
İlginç.
İlginç. Ya satış deyince benim aklıma biraz daha hani Pazarlama ve satışla kıyasladığım zaman satış biraz daha böyle birebir olan şey gibi geliyor bana. İşte kapıdan kapıya gidip süpürge satmalar falan gibi. O yüzden yaptım ama evet, alt başlıklara indirince doğru gibi görünüyor. Müşteri hizmetleri zaten ya telefondan siz, olan bir şey.
Yani bir de dijital pazarlamayı görün yani. Hiç gelmemize bile gerek yok aslında.
Çalışmamıza bile gerek yok.
Tabii ki böyle bir şey yok yani. O kadar yani ben açıkçası mesela daha da zorlanıyorum bazen remote çalışırken.
Biz işte remote çalışma denemeleri yaparken mesela hepimiz aşırı memnunuz hayatımızda. Bunu her seferinde gelip mızmızlanıyordu
sağ olsun. Ofise gelmek istediğimi belirtiyordum ya, herkes şaşırıyor falan.
Ben de okurken ama okula gitmeyi daha çok seviyordum son senemde de. Yani orada bir çalışma kültürü var ya. Evde kendi disipline sahip olman lazım. Böyle biraz zorlaman lazım kendini.
Evet.
Ama burada bakıyorsun etrafındaki herkes çalışıyor. Ben de çalışayım bari.
Bir de şey etkisi. Yani bize çok bazı, yani özellikle benim yaptığım işlerde sizden mesela çok böyle geri dönüş veya feedback'i hızlı aldığım zaman süreç böyle çok hızlanıyor benim için. Ama işte daha böyle yazılı bir şeyin içerisinde veya böyle yazılı iletişimin içerisinde olduğumuz zaman örneğin orada mesela işte tabii ki biraz daha yavaş ilerliyor benim açımdan ama neticede günün sonunda o iş ortaya çıkmış oluyor bir şekilde. Onu yapabildiğimizi görmüştük zaten biz de remote çalışırken. Şöyle bir şey geldi bir de aklıma. Örneğin çalıştığınız yerin bazı şeyleri olabilir. Böyle artı özellikleri olabilir. Bu da nedir işte? Elinizdeki materyal sayısı artıyordur. Örneğin ben mesela NetBank'tayken çift ekranla çalışıyorum. Evde mesela kendi bilgisayarım tek ekranla çalışıyorum. Çift ekranla çalıştığım zaman işlerim mesela %125 falan daha hızlı oluyor yani.
Evet.
Hani bir taraftan böyle şeyler de var. Evinizde de buna uygun.
İnternet hızı var.
İnternet hızı var mesela. Evet.
Yani, bir şey indiriyorsun inmiyor yani. Şatırdan bir görsel indireceksin. 5 dakika sürüyor düşünsene.
Yani mesela evimdeki internet hızıyla mesela şu anda NetBank'taki internet hızı mesela örneğin neredeyse arasında 2-3 kat var yani.
Hani, evet aynen öyle.
Bir taraftan bu da hani sizin çalışma disiplininizi falan etkileyebilir. Dolayısıyla aslında eğer uzaktan çalışma kültürü eğer oturacaksa tam da böyle bir kriz yüzünden oturabilir aslında. Ve böyle bir kriz işte kendi şartlarınızı, kendi çalışma ortamınızı düzenlemeniz için de size bir fırsat olabilir bir noktada. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Çünkü gerçekten konforlu hissetmeniz gerekiyor remote çalışırken. Aslında size tek artısı olabilecek en büyük artılarından biri de, yani en büyük, en pozitif özelliği de bu oluyor bir noktada.
İşte konfor alanından çıkarmak ve yeni bir konfor alanı yaratmak.
Yani kendi konfor alanınızı işe adapte etmek aslında. Hani o daha doğru açıklıyor olabilir belki. Uzaktan çalışanlar işten uzaklaşma konusunda sıkıntı çekiyor demiş.
Evet tam az önce konuştuğumuz konuda ben de düşünüyordum.
Evet.
Çünkü hani evde çalıştığın zaman yani yemek yediğin, oturduğun, yattığın, dizi izlediğin yerde çalışmaya başladığın zaman o işle normal hayatın arasındaki sınır kalkıyor.
Evet. Bu olumlu bir şey mi? Çalışan açısından pek olumlu bir şey değil aslında ama işveren açısından biraz olumlu bir durum. Çünkü senin aslında yaşantının içerisine girmiş oluyor yani. Ve işte atıyorum mesai nedir onun adı diğer kuralların eğer sınırlarını düzgün çekemiyorsan eğer sen bu noktada o sınırları kolayca delebileceği bir aşamaya geliyor yani işverenle çalışan.
Evet mesela biraz daha böyle hani ofis odaklı işte gittiğin çalışma yerinde bırakabileceğin bir işin olsa işte 9-5-9-6 çalıştığın bir yer senin saat 7'de iş yapma imkanın yok. Ama ne zaman ki evden çalışmaya başlıyorsun o zaman 7, 8, 9, 10, 12 bu saatler hep senin çalışma saatlerin olabiliyor uzaktan çalıştığın
dolayısıyla
zaman.
Bunu da iyi organize etmeniz gerekiyor bir çalışansanız bu tip şeylerde yani karşınızdaki
yani
insanın.
İşin sırrı aslında disiplin gibi görünüyor burada planlı olmak ve disiplin gibi görünüyor.
Çok şahsa ait bir disiplin olduğu için yani bir şirket disiplininden ziyade şahsa ait bir disiplini içerdiği için bu durumda hani hem tehlikeleri hem de avantajları dezavantajlarıyla beraber geliyor yani. Onu da değerlendirmek lazım. Bunu önerebiliriz yani. İşte bu kuralların yani net bir şekilde çiziliyor olması.
Evet, net bir şekilde belirlenmiş olması.
Evet.
Uzaktan çalışanlar daha mutlu diye bir şey görüyorum bir de notlarında. O benim de çok karşılaştığım bir konu. Mesela ben bir araştırmaya denk gelmiştim. Hemen bakayım ona. Bir Fortune 500 dahilindeki bir firmanın IT departmanında yapılan bir araştırmadan bahsediliyordu. Böyle 56 tane ekip. İki tane gruba ayrılıyor bu araştırmada. Bir gruba ne zaman nerede çalışabilecekleri esnekliği veriliyor. Diğerleri normal bir şekilde devam ediyor. Uzaktan çalışabilenler bu araştırmanın sonunda daha az stres hissediyor. Daha enerjik ve genel olarak hayatlarının daha geliştiğini söylüyorlar. Ve çalışanların daha iyi odaklandığı ve daha inovatif olduğu, daha inovatif işler çıkardığı söylenmiş burada. Sadece bu kadar da değil. Yani tükenmişlik azalıyor, iş tatmini artıyor. Ve mesela yazıda şöyle diyordu. Gereksiz toplantılar gibi katma değere sahip olmayan rutin işlerden kurtulunca daha yüksek performans gösteriyor çalışanlar. Ve daha yüksek iş tatmin seviyesi olduğu için de çalışanların başka iş arama veya işten ayrılma olasılıkları da daha düşük oluyor.
Ve işte efor tasarrufu yüzünden senin kendi resmi iş saatlerini de uzattığını gözlemlemişler. %39'unun çalışanların daha fazla çalıştığını gözlemlemişler uzaktan çalıştıkları zaman. Az önceki veriye de bağlı olarak, bunu da bağlı olarak. Yani tamamen iş tatmininiz oranlı olarak %39'unun daha fazla mesai yaptığını. Yani bu çok aslında çok böyle değişik bir rakam yani.
Evet.
Hani bilmiyorum bana çok epik geldi ya. Çünkü gerçekten insanlar...
Çok iyi sayı.
Ya ben şeyden şikayet eden hiç görmedim mesela. Üretmek istemiyorum.
Evet.
Veya atıyorum böyle bir şey diyen kimseyi görmedim yani. Doğru şeyleri üretmek birazcık mesele oluyor.
Evet.
O doğru şeyleri üretirken de Bu remote çalışmak, işte bu remote çalışırken örneğin doğru noktaya odaklanmış bir şirket anlayışı sizi aslında o üretkenliğe sevk ediyor ve o çalışma saatlerinin artışı falan filan da sizi o kadar koymuyor. Demek ki %39'u kafasına göre resmi iş saatlerini arttırdıysa
yani. İşe bakış açımız da değişti gibi sanki bu geçen senelerde, işte bundan yıllar önce daha böyle monoton işler varken insanlar para kazanmak için işe gidiyordu. Sonra işte hani yaptığın işi sev, işte bir işi sevmen lazım gibi bir motto ortaya atılınca hepimiz aslında kariyerimizi buna göre çizdik. Hani önümüzde bulunan işe göre değil de işte neyi seçiyoruz? İşte şu bölümü seçmeliyim, şuna odaklanmalıyım, şunu daha çok seviyorum diye diye böyle sevdiğimiz işlere odaklandığımız için zaten sevdiğimiz bir şey ortaya koyuyoruz. Evet. Bunun için yalnızca sen de dediğin gibi hani o çalışanlara esneklik verdiğin zaman kendi şekilde, kendi istediği şekilde çalışmasını, o sevdiği işi çok daha iyi bir konuma getirebiliyor.
Evet.
Yani kendi zaten mesela %40 arttırmış yani çalıştığı saati.
Ya işte bu büyük şirketlerin hepsinin çalışanlarını nasıl seçtiklerini veya nasıl bir çalışma ortamında kendilerine iş arkadaşı bulduklarını hani hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Çok ciddi bir eleme sürecinden geçiyorlar vesaire vesaire. İşte az önce bahsettiğimiz Google'dan bilmem neden Apple'dan bahsediyoruz yani. Bunlar çok dev şirketler. Ve oradaki eleme usullerine göre bu insanların zaten üretmeme arzusunda insanlar olduklarını düşünmüyorum yani.
Değil mi? Aynen. Evet. Ekmek parası peşinde koşmuyorlar. Evet, yani onlar biraz daha mutluluk, biraz daha hayat tatmini peşinde koşan insanlar.
Yani zaten aslında bence bir insanın verimliliği ancak böyle artabilirdi yani.
Evet.
Böyle öngörüyorduk biz de. Ama bu rakam birazcık beni şaşırttı. %40'ının iş yüklerini azaltmak için çalışma saatlerini uzatıyor olmasından bahsediyor yani. İlginç. İşverenler için önemli bir detay var burada, bir de burada gözümüze çarptı. Daha az masraflı olduğunu söylüyor işverenler için uzaktan çalışan.
Elektrik masrafı yok, su yok, belki yemek yok. Düşününce.
Düşündüğün zaman bu noktada birazcık işte git gel masrafları, işte çalışanların ulaşıma ayırdıkları yol masrafları ki şu anda benzinin en pahalı olduğu ülkelerden birinde yaşıyoruz yani. İşte sürekli araba trafiğinde olmak insanları diyor ki %55'inin birinci mutsuzluğu ulaşımmış yapanların. Ulaşıma ayırdıkları zamandan insanlar çok rahatsız oluyorlar son zamanlarda.
Çöpe giden vakit gibi.
Evet yani işte örneğin bir saat trafikte arabanın gaz pedalına basmak, fren pedalına basmak gerçekten
örneğin gerçekten sinir çıkaracak bir şey zaten. Hiç yokken, güzel başlamışken güne bir anda sinirlenmeni sağlayacak.
Yani ben açıkçası 6 senedir her sabah kalkıp işe gidiyorum. ve araba tercih etmiyorum. Aslında bir arabayla gelme imkanım var fakat araba gelmeyi tercih etmemin sebeplerinden birincisi gerçekten benzin masrafı değil. Birincisi tamamen arabanın gaz pedalına ve fren pedalına arka arkaya ritmik olarak basmam yani.
Arabada hiçbir şey yapamıyorsun çünkü yani ben de metro kullanırken hani kitap okuyorsun, podcast dinliyorsun, müzik dinliyorsun ama arabada hani ya o 20 dakikan araba sürmeye gidiyor. Bir de Ankara'dayız. Ankara'da zaten doğru düzgün trafik yok ya. 20 dakikada 15 dakikada geliyoruz işe. İstanbul'da olsan anlarım bunu da.
Şehirler bazında düşünmeyelim. Tamam. Örneğin bir saat yolun sürüyor tamam mı? Ve bir şekilde trafikte kalıyorsun yani. Orada kim hani araba sürerken kitap okumak istemez miyim yani ben sence? Daha iyi değil mi yani bu?
Keşke okuyabilsem.
Evet yani. Hani ben de böyle severek arabaya tercih etmiyorum ya da severek hani yapmıyorum.
İkisi ben mesela sesli kitap ya da podcast falan da dinledim ama araba sürerken dediğin gibi yani o odakta olman gerektiği için onlar da mesela dikkat dağıtıyor.
Evet.
Neyse uzaktan çalışanlar diyorduk.
Evet, bu yol mevzusundan çok şikayetçilermiş efendim. O yüzden bu uzaktan çalışanlarda bu tip şikayetlerin de azaldığı gözlemlenmiş.
Hem mesela çevrenin korunmasına da yardımcı oluyor uzaktan çalışınca. Doğru. Çünkü ulaşım da azalmış.
Bütün masraflarını tasarruf etmiş oluyorsun bu noktada. Bu uzaktan çalışma mevzularında insanları tedirgin eden bir detay var. Tamam mı? Bu geleneksel çalışma prensibinin dışında işverenlerin ve çalışanların kendini ifade edemediği bir ortam oluşuyor bir anda. Yani şöyle söyleyeyim, işveren diyor ki örneğin, ben bu adam saat 9'da işe gelip 6'da çıkmayacaksa bunun çalıştığını nereden bilebilirim diyor.
Evet.
Veya atıyorum, bu adam öğle yemeğinde bir saat ara verdiğinde rahatlıyor yani. Ve diyor ki, işte bu şekilde çalışması daha iyi onun diyor. Ya da kendisince bir sürü yöntem geliştirmiş, bir işverenden bahsedelim örneğin. işte gözlemliyor yani, sürekli onun gözünün önünde olmasını ya da atıyorum işte başka bir şey istiyor ki çalıştığını anlayabilsin, evet, yani.
Takibi biraz daha kolay yani. Evet. Görüyor çalışanı bilgisayarın başında.
Evet.
İşte iş yerinde. Demek ki çalışıyor diye düşünüyorum.
Ve bu aslında 2020 yılı için çok çağ dışı bir çalışma, evet, çalışma izleme yöntemi. Hı hı. Fakat Türkiye'de işverenlerin ben birinci olarak böyle bir şeyden çok korktuğunu ve remote çalışma sisteminin yaygınlaşmasının bu yüzden biraz zor olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Evet.
Çünkü bir insanın, yani çalışanın da üstüne düşen bir vazife var burada. Çünkü veri ortaya koymak zorunda herkes. Yani o veriyi doğru okumak ve doğru bir şekilde ortaya koymak zorundasınız. Çalışansanız örneğin sizin hangi iş yaptığınızı kendiniz takip etmek ve siz işvereninize bunun hesabını bir şekilde verebiliyor olmanız lazım bir noktada.
Evet.
İşverenseniz de bunun takibini yapmanız gerekiyor. Hani ortaya çıkan ürünü görmeniz gerekiyor.
İki taraf için de konfor alanının dışına çıkaracak bir şey bu. Çünkü çalışan da işte hani ben her gün 8 saat çalışıyorum yerine ben her gün işte şu kadar iş ortaya koyuyorum demesi gerekiyor. Bir değer ortaya koyması gerekiyor.
Öyle.
Yöneticinin de hani tamam işte çalışıyordan ziyade bu değeri görmesi gerekiyor. Bu değeri görmeye çalışması gerekiyor. Yani iki tarafında biraz daha çabalaması gerekiyor.
Evet.
Ama bu o markayı, o iş yerini çok daha ileriye götürecek bir şey.
Ve açıkçası bu ne kadar çalışıyormuş gibi gözlem ve böyle bu tip böyle gözlemci eforlardansa buna efor ayırmak hem şirketinizin geleceği açısından hem de sizin çalışma hayatınız ve kariyeriniz açısından sizi çok daha ileriye götürecek bir disipline sürüklüyor bir noktada. Böyle olunca da aslında tercih edilmesi gereken, fakat işte belli başlı bazı sebeplerden ve bu geleneksel bazı sebeplerden dolayı hani sizi bundan uzak tutan bir şey ortaya çıkıyor yani. Bence bunu da kısa sürede aşmak, hani hem bu süreç içerisinde deneyimlemek, en azından şirketler için bunu deneyimlemek için çok iyi bir fırsat bence.
Evet.
Böyle insanların işte ben mesela örneğin bu virüs sayesinde şeyi fark etmiştim örneğin. İşte elimi ne kadar yüzüme götürdüğümü fark etmiştim. İşte örneğin bir arkadaşım dedi ki ya ben aslında çok stresli bir insanmışım dedi ve bu süreçte fark ettim dedi.
Daha fazla endişelendiği için.
Aynen. Diğer insanlardan çok daha fazla panik yaptığını fark etti ve dedi ki ben bu panik yüzünden hasta olacağım dedi yani herif en sonunda. O da mesela böyle bir farkındalık yaşadı ve hani kendisini bu noktada geliştirmeye çalışıyor. İşte ben mesela elimi daha az yüzüme götürmeye çalışıyorum falan. Herkes hani bu tip krizlerden böyle yani muhakkak kazanabileceğimiz birçok şey var insan olarak.
Kendi analizini yapması gerekiyor.
En başında böyle kendi analizini yapıp şirketinin analizini yapmak da aslında bu tip bir gelişim sürecini sağlayabilir size. Ve bence bu noktada şey yapabilirsiniz. Nasıl söylesem, gerçekten kendinize ve çalışanlarınıza böyle bir şans tanıyabilirsiniz. Üstelik 2020 yılı içinde sizi bir tık iki tık böyle öne atacak bir deneyim olur. Yavaştan kapatabiliriz eğer senin ekleyeceğin bir şey de yoksa.
Benim de bu kadar. İkleyeceğim başka bir şey yok gibi.
Evet, 26. bölümümüzün sonuna geldik. 4 bölüm sonra bu sezonu da kapatıp bir aylık bir mola vermeyi planlıyoruz gene.
Evet.
Bir sezon arası vermeyi planlıyoruz. Hem çok yoğun ilerliyor bizim kendi işlerimizde şu anda. Hem bir taraftan
mesela sistemimizi yeniledik.
Evet.
Sitemize girip bakabilirsiniz.
Tertemiz. Aynen, yepyeni bir sitemiz
pırıl pırıl oldu.
Önceki sitemizden yaklaşık 6 kat falan daha hızlı bu arada.
Evet.
Ve işte bize bu noktada geri dönüş yaparsanız da tasarım ve kullanıcı deneyimi bazında veya bize önerebileceğiniz şeyler olabilir.
Evet.
Bu tip yenilikleri de bize mail yoluyla veya sitemiz üzerinden gene ulaşarak veya atıyorum sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabileceğiniz çok fazla
kanal
yer var yani.
Evet.
Evet, telefonla arayıp sohbet de edebiliriz yani. Toplantı yapmadığımız sürece sorun yok yani yüz yüze.
O zaman bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.
Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.